Japonya'ya özgü perinin ismi Konohana Sakuya Hime'dir. Yani anlamı ağaçlara çiçek açtıran hanımefendidir. O bir kiraz çiçeği perisidir ve gökyüzünde süzülüp kiraz ağaçlarının üzerine soluğunu vererek çiçek açtırırken tasvir edilir. Güneş tanrıçasının torunuyla evliliği, semavi bir bakirenin bir insanla evlenme hadisesi olarak görülebilir. Ancak bu tarz bir evliliğin daha tipik bir örneğine, Bakire Kuğu hikayesinde rastlarız. Bu bakirenin ismi yoktur. Kuş tüylerine bürünmüş veya kuş tüyü elbise giyen semavi bir bakire olarak tasavvur edilir. Bu hikayenin idealize edilmiş versiyonunda bakire, Ay Sarayı'nda ikamet eden semavi prenslere hizmet eden perilerden biri olarak temsil edilir. Bu hikayenin Budist hikayesinden alındığı bariz bir düşüncedir. Anlatanın asıl vurgulamak istediği şey semavi bakirenin asil saflığıyla insanoğlunun pis hırsı arasındaki zıtlıktır. Hikaye şu şekildedir. Çok güzel bir bahar günüdür. Bir semavi bakire Hiho'nun çam ormanına iner. Denizin diğer tarafında gökyüzüne doğru dimdik yükselen Fuji Dağı'nın harika manzarasına sahip Pasifik kıyısında kumluk bir sahildir burası. Bakire buranın güzelliğine vurularak gökyüzündeki evini unutmuştur. Bir balıkçının yolu buraya düşer. Bu adam havayı kaplayan olağanüstü bir koku alır ve çam ağacında asılı duran kuş tüyünden yapılmış olağanüstü bir elbise görür. Balıkçı elbiseyi inceleyip bunun ne olduğunu merak ederken bakire peri ona görünerek bütün semavi bakirelerin sahip olduğu kuş tüyü elbisesinin kendisine ait olduğunu söyler. Adamın açgözlülüğü kendini gösterir ve elbiseyi geri vermeyi kabaca reddeder. Bakire kaybının yasını tutar. En sonunda balıkçının önünde semavi danslardan birini sergileyerek adamı elbiseyi geri vermesi konusunda ikna eder. Bir perinin yeryüzüne inmesinin konu edildiği görkemli hanımefendi Kaguya Hime isminde bir hikaye daha vardır. Hikayenin varyantlarından biri şu şekildedir. Bir zamanlar Fuji Dağı'nın Suruga bölgesinde yaşlı bir adam yaşarmış. Bu adam bambu ağaçları yetiştirirmiş. İlkbahar günü iki bülbül bambu bahçesine yuva yapmış ve adam bu yuvada kendisini görkemli hanımefendi diyen büyüleyici bir ufak çocuk bulmuş. Yaşlı adam çocuğu yanına alıp büyük bir özenle bakımını üstlenmiş. Bu kız çocuğu büyüdüğünde ülkenin en güzel kızı olmuş. Saraya çağrılıp imparatorla evlenerek prenses olmuş. Evliliğin üzerinden tam 7 yıl geçtikten sonra prenses bir gün kocasına ''Ben senin gibi insan değilim. Ancak sana sadık kalmamı sağlayan bir bağ var. Artık dünyadaki sürem doluyor ve semavi yuvama geri dönmek zorundayım. Seni terk ettiğim için üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım. Beni hatırlamak için bu aynayı al. Aynada suretimi görebilirsin.'' demiş. Tıpkı kuzey insanların göksel varlıkları olan varküller gibi insanoğluyla evlenebilen bu semavi varlıklar da işte böyleydi. Bu sözleri söyleyerek birdenbire yok olmuş. İmparator güzeller güzeli eşini öyle çok özlemiş ki onu göğe kadar takip etmeye karar vermiş. Bunun üzerine yanına aynayı alarak ülkenin en yüksek dağı olan Fuji Dağı'nın zirvesine tırmanmış. Zirveye ulaştığında kayıp bakirenin izine rastlayamadığı gibi daha fazla da ilerleyememiş. Tutkusu o kadar kuvvetliymiş ki göğsünden ateş çıkmış ve aynayı alev alev yakmış. Duman doğrudan gökyüzüne yükselmiş. O günden beri Fuji'nin zirvesinden durmaksızın duman çıkarmış. Hikayenin farklı bir versiyonu bambu oduncusu diye bilinir. Bu versiyona göre yaşlı adam bambu kökünün içinde minicik bir kız bulur. Kız büyüdüğünde pek çok talebi olur. Taliplerden çok zor bir şeyi başarmalarını isteyerek kendilerine verdiği görevi en iyi yapanla eğleneceği sözünü verir. 5 kişi bu teste tabi olmayı kabul eder. Her birine bazı değerli nesneleri kıza getirmesi söylenir. Aşıklar ellerinden gelenin en iyisini yaparlar ama hepsi başarısız olur. Bu yüzden adamların hepsi başarısızlığını izah etmek için zekice bir yalan uydurur. Ancak bakire kız hikayelerinin gerçek yüzünü anlayarak hepsini reddeder. Hikaye kısmen öğreticidir ve hiciv çüründedir. İmparator kızın güzelliğinden haberdar olarak onun kendi sarayına getirilmesini arzu eder. Kız gönderdiği şiirleri ve mektuplara rağmen saraya gitmez. İmparator yazılanları okuyarak biraz teselli bulur fakat bakirenin semavi bir varlık olduğunu öğrenir öğrenmez sonbaharın ortasında dolunay gecesinde kızın babasının aydaki sarayına gider. İmparator, Bakire'nin dünyada kalmasını istediği için bir ordu göndererek onları kızının evinin önünde nöbet tutmalarını emretmiştir. Gece olduğunda gökyüzünde bembeyaz bir bulut yığını belirmiş ve birlikler kolları ve bacakları felce uğradığından ateş etmeye veya dövüşmeye fırsat bulamamışlardır. Böylece Bakire babası Ay Kralı tarafından evine götürülmüştür. İmparatora bir ilaç kutusu ve bir mektup bırakmıştır. Bakire'nin gidişinden sonra imparator adamlarını ilaç kutusuyla Fuji zirvesine göndermiştir. Burada ilaçları yakmışlar ve volkan domunu tütmeye başlamıştır. İşte böyle. Japon halk hikayelerinde yeryüzüne inip insanlarla evlenen yalnızca semavi bakireler değildir. Bunun yanı sıra deniz krallığından bir kadın kimi zaman bir ölümlünün eşi olabilirdi. Ancak bu hikayelere göre böyle evlilikler gerçekleştiğinde genellikle insanlar onun mekanına inmektedir. Bununla birlikte bu perilerin fani aşklarıyla birliklerinin ömrü genel olarak kısa olmaktadır. Deniz kadınları hakkındaki hikayeler yalnızca romantik aşk anlatıları değildir. Bunlar okyanusun derinliklerindeki veya denizlerin çok ötesindeki dünya hakkında zengin tasvirlerle doludur. Evli çiftlerin ayrılığı, asıl yaşam alanını terk eden varlığın eski yuvasına duyduğu özlemin sonucudur. Deniz kadını yeryüzüne indiğinde burası için kendisine verilen süre nedeniyle geri dönmek zorundadır. Deniz kadınının insan kocası denize indiğinde ayrılık. Verdiği sözü tutmadığı için gerçekleşmektedir. Dahası insan kocanın krallıkta kaldığı süre ona çok kısa gelir. Fakat dünyaya geri döndüğünde çok uzun bir süre geçtiğini fark eder. Yeryüzünde yaşadığı yer yok olmuş ve bütün akrabaları uzun zaman önce ölmüştür. Bu hikayeler Rip Van Winkle'ın yaşadıklarını anımsatacak bu durum, insanların faniliğiyle hayali dünyanın sonsuz yaşam süresi arasındaki zıtlığa gönderme yapar. Bizimkinin ötesinde bir dünya fikri, Budist ve Taoist öğretiler tarafından teşvik edilir. Bu gibi etkiler söz konusu hikayelerin sonraki gelişim aşamasında çok belirgindir. Bu türden hikayelerin en meşhuru, Balıkçı Çocuk Urashima veya daha doğru ismiyle Urashima Taro, Kumsal Adası'nın çocuğu ile ilgilidir. Bu balıkçı çocuğun asıl yaşadığı yer genellikle Japon denizi üzerinde Tango olarak tayin edilir. Kimi zaman iç deniz üzerindeki Suminoye olarak bahsedilir. Hikayenin en eski versiyonları Shinto kroniklerinde ve 8. yüzyıla ait bir seçkide bulunur. Kroniklerde balıkçı çocuğun öte dünyada 700 yıl kadar kaldığı yazar ve dönüşünden tarihi bir olay olarak bahsedilir. Bu hikaye sonradan Ejderha Sarayı hakkındaki Budist gelenekle ilişkilendirilmiştir. Hikayede anlatılan Bakire, Ejderha Kralı'nın en küçük kızı Otohime'dir. Hikaye en basit haliyle şu şekildedir: balıkçı çocuk Urashima, teknesiyle açılmışken genç bir kadının kendisine doğru geldiğini görür. Balıkçı çocuk, kadını evine götürmek ister. Denizin derinliklerindeki muhteşem bir sarayın bulunduğu uzak bir krallığa kadar takip eder. Genç kız, kralın kızıdır. Urashima onunla evlenir. Mutlu ve mesut 3 yıllık bir evlilik sürecinden sonra Urashima, yurdundaki ailesini görme arzusuna kapılır. Karısı iyi niyetli ve mülayimdir. Veda ederken ona Ejderha Sarayı'na dönüşünde geri getireceği bir kutu verir. Ancak karısının tek bir şartı vardır. Balıkçı çocuk kutuyu açmamalıdır. Urashima asıl vatanına geri döner fakat görür ki burası artık eskisi gibi değildir. Gittiğinden beri 700 yıl geçtiğini ve gizemli yok oluşunun köylüler arasında bir efsane olarak nesilden nesile aktarıldığını öğrenince dehşete düşer. Büyük bir kederle karısının Ejderha Krallığı'na dönüşünün güvencesi olarak ona verdiği kutuda teselli bulmayı umar ve kutunun kapağını açar. Kutudan çıkıp denize doğru sürüklenen beyaz dumanları görünce afallar. Kutu boşaltılır boşaltılmaz, genç adamın bütün vücudunu bir ürperti sarar ve tir tir titremeye başlar. Saçları birdenbire beyazlar ve çok yaşlı bir adam haline gelir. Urashima tam orada can verir ve Tango sahilindeki o noktada saygın bir yeri olur. Urashima hikayesi, kendileri tarafından yaratılan hikayenin formlarına ilginç ayrıntılar ekleyen birçok hikaye anlatıcısının yaratıcılığını harekete geçirmiştir. Muhtemelen 15. yüzyıla ait bir versiyonda Urashima'nın kutuyu açtıktan sonra 1000 yıl yaşadığı farz edilen bir turna kuşuna dönüşüp karısı, yani Tospa ile yaşamaya devam ettiği söylenir. Anlatı o çağa özgün düşünce yapısını yansıtır. Bu devir savaşlar ve sosyal ayrışma dönemi olmasına rağmen veya belki de bu yüzden insanlar az da olsa trajik özelliğe sahip hikayeleri dinlemeye isteksizdirler. Diğer taraftan hikayeyi oyun haline getiren modern bir yazar, uğraşmayı yorucu çabalar sarf etmeye veya düzenli çalışma prensibini itaat etmeye yanaşmadan hayalci ideallerin peşinde giden günümüz gençliğinin tipik bir temsili olarak tasvir eder. Deniz Kralı'nın kızı ile ilgili benzer bir hikaye. İmparatorluğun efsanevi kurucusunun büyük annesine atfedilir. Iko Hohodemi, anlamı alev ışıltısı olan, bir defasında büyük erkek kardeşi Hono Susari'den, yani anlamı alev söndüren olan, ödünç aldığı balık iğnesini kaybeder. Abisi Iko Hohodemi'ye iğneyi geri vermesi için baskı yapar. Iko ne yapacağını şaşırır. Yaşlı biriyle ona denizin ötesine seyahat etmesini tavsiye eder. Bunun üzerine bir tekneyi atlayarak denize aşar ve balık puluna benzer malzemelerden yapılmış bir saraya ulaşır. Burası deniz kralının yaşadığı yerdir. Iko çok güzel bir kadınla karşılaşır. Toyotame ismindeki bu kadın kralın kızıdır. Kral, kızını gökyüzünden gelen bir ilahla evlendirdiği için pek mutsuzdur. Zira Iko, güneş tanrıçasının nesilinden gelmektedir. Çift evlendikten sonra mutlu mesut 3 yıl yaşar. Sonunda Iko, bir peri olan karısını, onun krallığına kayıp balık iğnesini aramak için geldiğini açıklar. İğneyi bulmak derin suların efendisi olan kayınpederi için oldukça kolaydır. Böylece Iko, iğneyle ana vatanına döner. Karısını da yanına alır. Peri eşi karasal bölgeye geldikten sonra bir erkek çocuğu doğurur. Doğumdan önce anne, geleneğe uygun olarak özellikle bu durumlar için yapılmış bir kulübeye götürülür. Kadın doğum esnasında orijinal formu olan dişi ejderha şekline bürüneceği için kocasından bu sırada kulübeye bakmamasını rica eder. Kocası söz vermesine rağmen dayanamayıp ona bir göz atar. Karısı onu ve çocuğunu terk ederek denizin ötesindeki evine geri döner. Budizm ve Taoizm, Japonya'da periler hakkındaki geleneksel bilginin gelişiminde büyük öneme sahiptir. Hayali veya fantastik varlıklarla ilgili ilkel algılayış biçimi, bunların etkileriyle çok daha belirgin ve mükellef bir hal almıştır. Budizm'den alınanlar genel olarak iki sınıfa ayrılır. Biri gökyüzünde asılı duran devatas, Japonca semavi bakireler anlamındadır. Diğeri derin denize ikamet eden nagas, Japonca ruijin, yani ejderha ruhları anlamına gelir. Çin veya Ta literatürü, hisiyen kavramını, yani Japonca sennin, yani dağ adamları anlamına gelen Japonya'ya sokmuştur. İsyanlar daha çok insan köklerine sahip ölümsüz yarı semavi varlıklar olup büyücülük yaparlar. Bu ölümsüzlerin içerisinde erkeğiyle kadını, yaşlısıyla genci bulunur. Kimisi tuhaf bir görünüşle, kimisi ise güzel ve asil yüz hatlarına sahiptir. Ancak hepsi tanrılara layık yiyeceklerle beslenip tamamen özgürce yaşarlar. İnsan ilişkilerden ne etkilenirler ne de onlarla ilişirler. Böylece farklı türlerden oluşan varlıkların arada sırada yeni bir krallıkla birleşmeleri Japon ürünüdür. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlarım. Şimdilik hoşça kalın.